Ayrım 21, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 267. 28. Kısım, 5 Nisan Pazartesi, saat 16.45. Boş 804 numaralı odanın kapısını tıklatıp gözetleme deliğinden baktı. Kapı hemen açıldı. Macpherson kapı eşiğinde onu karşılarken gözü kolundaki saatteydi. ''Neden duruşma salonunda Mickey'nin yanında değilsin?'' diye sordu. Boş içeriye girdi. Bu oda Grand Avenue ve Biltmore'un arka kısmına bakan güzel manzaralı bir süitti. Bir kanepe ve birinde Sarah Anglesey'in oturmakta olduğu iki koltuk vardı. Boş başıyla selam verdi. ''Çünkü bana orada ihtiyacı yok. Burada olmam daha iyi.'' ''Nasıl gidiyor?'' Royce savunmanın iddiasını belli etti. Bu konuyu Sarah'la konuşmam lazım. Boş kanepeye doğru yürürken Macpherson kolunu tutup onu durdurdu. Dur bir dakika. Sarah'tan önce benimle konuş. Neler oluyor? Boş ona hak verdi. Etrafına bakındı. Ama bu suite'de özel konuşma yapılabilecek bir yer yoktu. Biraz yürüyelim. Macpherson masaya gidip anahtar kartı aldı. ''Hemen döneriz Sarah. İstediğin bir şey var mı?'' ''Hayır, burada beklerim.'' Elinde bir resim defteri vardı, onu meşgul edecekti. Boş ve Macpherson odadan çıkıp asansörle lobiye indiler. Bar kalabalıktı ama ön kapıya yakın bir yerde rahatça konuşabilecekleri bir masa buldular. ''Pekala, Royce elini nasıl gösterdi?'' diye sordu Macpherson. Eisenbach'ın çapraz sorgusu sırasında Mickey'nin katil kızı boğarken sağ elini mi kullandı sorusunu didikledi. Tamam, bir eliyle direksiyon kullanıyordu. Polis radyosundaki yayını duyunca panikledi ve kızı öldürdü. Tamam, bu iddia makamının teorisi. Royce da savunma için bir teori kuruyor. Çapraz sorgulamada katilin bir eliyle kızı boğarken diğer eliyle mastürbasyon yapması mümkün müdür diye sordu. Macpherson bir süre düşündü. ''Bu iddia makamının eski teorisiydi.'' dedi. ''İlk duruşmadaki, cinayetin seks eylemi sırasında işlendiği, Mickey ile ben Royce bütün delilleri edinip DNA'nın üvey babadan geldiğini öğrenince savunmanın olayı bu yöne çekeceğini tahmin etmiştik. Üvey babayı suçlu göstermeye çalışıyorlar. Kızı onun öldürdüğünü, DNA'nın da bunu kanıtladığını söyleyecekler.'' Macpherson bu durumu daha derinlemesine düşünürken kollarını kavuşturdu. Bu iddiaları iyi ama ters düşen iki şey var. Sarah ve saç delili. O halde ıskaladığımız bir şey olmalı. Royce'un elinde Sarah'ın kimliğini çürütecek bir şey veya birisi olmalı. Ben de bu nedenle buradayım. Royce'un tanık listesini getirdim. Bu şahıslar benimle saklambaç oynayıp durdular ve hepsinin izini bulamadım. Sarah bu listeye bakıp hangilerine odaklanmam gerektiğini söylemedi. O nereden bilecek ki? Bilmek zorunda. Bunlar onun insanları, erkek arkadaşları, kocaları, birlikte uyuşturucu kullandığı kişiler. Hepsinin sabıkası var. Bunlar Sarah'ın doğru yolu seçmeden önce birlikte takıldığı insanlar. Her adres son bilinen adresi olarak geçiyor ve işe yaramıyor. Onları Royce saklıyor olmalı. Macpherson başını salladı. ''Bu yüzden ona uyanık Clive diyorlar. Pekala, Sarah'la konuşalım. Önce ben konuşayım.'' Macpherson ayağa kalktı. ''Dur bir dakika.'' dedi Boş. Macpherson ona baktı. ''Ne var?'' ''Ya savunmanın teorisi doğruysa?'' ''Benimle dalga mı geçiyorsun?'' Boş cevap vermeyince Macpherson da fazla beklemedi. Asansöre doğru yürürken Boş da ardından gitti. Tekrar odaya döndüler. Boş onlar yokken Gleason'ın deftere bir lale resmi çizmiş olduğunu gördü. Kanepeye onun karşısına oturdu. Macpherson da hemen yanındaki koltuğa yerleşti. ''Sarah'' dedi Macpherson, ''konuşmamız gerek. Senin o kayıp yıllar dediğimiz süre içinde tanımış olduğun bazı insanların savunmaya yardım edeceğini düşünüyoruz. Bunların kimler olduğunu ve ne söyleyebileceklerini tahmin etmemiz gerekiyor.'' ''Anlamıyorum.'' dedi Sarah. ''Bu iş başımıza geldiğinde ben daha 13 yaşındaydım. Bundan sonra kimlerle arkadaş olduğumun ne önemi var?'' ''Önemi var. Çünkü senin yapmış olabileceğin bazı şeyler hakkında ifade verebilirler.'' ''Ne gibi şeyler?'' Macpherson başını iki yana salladı. ''İşte insanı deli eden de bu. Bilmiyoruz. Bugün mahkemede anladığımız kadarıyla savunma tarafı kız kardeşinin ölümünden üvey babanı sorumlu tutacak. Sera sanki bir darbeyi savuşturuyormuş gibi ellerini kaldırdı. Bu delilik, ben oradaydım. O adamın kardeşimi kaçırdığını gördüm. Bunu biliyoruz Sera. Ama her şey bunun jüriye nasıl aktarıldığına ve jüri üyelerinin kime inanacağına bağlı. Dedektif boş savunmanın tanık listesini getirdi. Senden bu listeye bakmanı ve bu isimlerin senin için ne anlam ifade ettiğini söylemeni istiyorum. Boş çantasından listeyi çıkarıp Macpherson'a uzattı. O da bunu Sera'ya verdi. Orada benim eklemiş olduğum notlar var dedi Boş. İzlerini bulmaya çalışırken edindiğim bilgiler. Sen sadece isimlere bak. Sera okumaya başlarken Boş onun dudaklarının hafifçe kıpırdadığını gördü. Derken dudaklardaki hareket kesildi ve Sera sadece kağıda baktı, gözleri yaşarmıştı. Sera dedi Macpherson. Bu insanlar dedi Sera fısıltıyla. Bir daha onları hiç görmeyeceğimi sanıyordum. Bir daha onları hiç görmeyebilirsin dedi Macpherson. Sırf o listede adlarının olması onların çağrılacağı anlamına gelmiyor. Aklımızı karıştırmak için kayıtlardan isimleri çıkarıp listeye dolduruyorlar. Buna samanlıkta iğne aratmak denir. Gerçek tanıkları gizliyorlar ve soruşturmacımız dedektif Boş yanlış insanları arayarak zamanını boşa harcıyor. Ama o listede hiç değilse bir isim önemli olmalı. Kim bu Sera? Bize yardım et. Sera cevap vermeden listeye bakmaya devam etti. İkinizin çok yakın olduğunu söyleyebilecek biri, birlikte zaman geçirdiğim ve sırlarını anlatmış olabileceğim biri. Bir kocanın karısı aleyhine ifade veremeyeceğini sanıyordum. Eşlerden biri diğeri aleyhine ifade vermeye zorlanamaz. Ama sen ne diyorsun Sera? Bu. Listedeki bir ismi işaret etti. Boş adı okumak için uzandı. Edward Roman. Boş onun izini Kuzey Hollywood'daki bir kapalı rehabilitasyon merkezinde bulmuştu. Sera da son tutuklandığında bu merkezde 9 ayını geçirmişti. Boş'un tahmin edebildiği tek şey ikisinin grup terapisi sırasında konuşmuş olmalarıydı. Royce tarafından verilen son adresi Van Nuys'taki bir moteldi ama adam çoktan oradan ayrılmıştı. Boş onun üstünde daha fazla durmayıp Royce'un iğnesinin etrafındaki samanlarından biri olduğuna karar vermişti. Roman'da rehabilitasyonda beraberdiniz değil mi diye sordu. Evet dedi Sera, sonra da evlendik. Ne zaman diye sordu Macpherson. O evliliğin kaydına rastlamadık. Merkezden çıktıktan sonra tanıdığı bir rahip vardı. Kumsalda evlendik ama uzun sürmedi. Boşandınız mı? Hayır, aslında hiç umurumda değildi. Düzelmemden sonra da geriye bakmak istemedim. İnsanın aklından silmek istediği şeylerden biriydi, sanki hiç olmamış gibi. Macpherson dönüp Boş'a baktı. Yasal bir evlilik olmayabilir dedi Boş. Kayıtlarda böyle bir evlilik yok. Yasal nikah olup olmaması önemli değil dedi Macpherson. Belli ki gönüllü bir tanık, dolayısıyla Sera aleyhine ifade verebilir. Önemli olan ifadesinin ne olacağı, bu adam ne diyecektir Sera? Sera yavaşça başını iki yana salladı. Bilmiyorum. Peki sen ona kız kardeşim ve ya, üvey baban hakkında ne anlattın? Bilmiyorum. O yıllar, o günler hakkında neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum. Bunu bir sessizlik izledi. Sonra Macpherson Sera'dan listedeki diğer isimlere bakmasını istedi. Sera bir süre baktıktan sonra başını iki yana salladı. Bu insanlardan bazılarını tanımıyorum, bazılarını da sadece sokak isimlerinden tanıyorum. Ama Edward Roman'ı tanıyorsun değil mi? Evet, birlikte yaşadık. Ne kadar süre? Sera mahcup bir ifadeyle başını iki yana salladı. Uzun sürmedi. Rehabilitasyondayken birbirimiz için yaratıldığımızı sanıyorduk. Ama dışarıya çıktıktan sonra ilişkimiz yürümedi. Belki 3 ay sürmüştür. Ben bir kez daha tutuklandım. Hapisten çıktığımda Edward yoktu. Bunun yasal bir nikah olmama ihtimali var mı? Sera bir an düşündükten sonra gönülsüz bir ifadeyle omuz silkti. Sanırım her şey mümkün. Pekala Sera, şimdi dedektif Boş'la birlikte yine birkaç dakikalığına dışarıya çıkacağız. Edward Roman hakkında düşünmeni istiyorum. Onunla ilgili hatırlayacağın herhangi bir şey bize yardımcı olabilir. Hemen döneriz. Macpherson onun elindeki tanık listesini alıp boşa verdi. Odadan çıktılar, koridorda birkaç adım yürüdükten sonra durup fısıltıyla konuşmaya başladılar.
''Galiba bu adamı bulman gerekecek.'' dedi Macpherson.
''Fark etmeyecek.'' dedi Boş. ''Eğer Royce'un baş tanığıysa benimle konuşmaz.''
''O halde onun hakkında ne bulabilirsen öğren. Böylece zamanı geldiğinde onu çökertiriz.''
''Anlaşıldı.'' Boş dönüp asansörlere doğru yürümeye başladı. Macpherson arkasından seslenince durup ona baktı.
''Ciddi miydin?'' diye sordu Macpherson.
''Ne konuda?''
''Lobide söylediklerin, sorduğun şey. Sence 24 yıl önce Sarah bunu uydurdu mu?''
Boş uzunca bir süre ona baktıktan sonra omuz sıktı. ''Bilmiyorum.''
''Peki ya kamyondaki o saç, bu onun hikayesini doğrulamaz mı?''
Boş elini kaldırdı. ''İkinci dereceden delil, üstelik onu bulduklarında ben orada değildim.''
''Bu ne demek oluyor?''
''Anlamı şu, maktul bir çocuksa bazı şeyler olur ve o saçı bulduklarında ben orada değildim.''
''Sen bu kafayla savunma tarafında çalışsan daha iyi ederdin.''
Boş havada tuttuğu elini indirdi. ''Eminim bunu onlar da düşünmüşlerdir.'' Dönüp asansörlere doğru yürüdü. 29. Kısım 6 Nisan Salı saat 9. Bazı zamanlar adaletin tekerlekleri sarsılmadan döner. Duruşmanın ikinci günü tam planlandığı saatte başladı. Jüri locasındaki herkes yerini almış, yargıç kürsüsünde, Jason Jessup ve avukatı savunma masasında oturuyorlardı. İddia makamı için verimli bir gün olmasını umarak ayağa kalktım ve ilk tanığımı çağırdım. Harry Bosch tanığım Izzy Gordon'ı duruşma salonuna almıştı. Başlama saatini 5 dakika geçe yemin faslı bitmiş, Izzy kürsüdeki koltuğuna oturmuş durumdaydı. Ufak yapılı bir kadındı ve gözlerini olduğundan büyük gösteren siyah çerçeveli bir gözlük takıyordu. Kayıtlarıma göre 50 yaşındaydı ama daha yaşlı gösteriyordu. ''Bayan Gordon, lütfen jüriye geçiminizi nasıl sağladığınızı söyler misiniz?''
''Peki, Los Angeles Polis Teşkilatı'nda adli tıp teknisyeni ve suç mahalli denetleyicisiyim. Teşkilatın adli tıp şubesinde 1986 yılından beri çalışıyorum.''
''O yıl Şubat ayının 16'sında bu görevde miydiniz?''
''Evet, işteki ilk günümdü.''
''Peki o günkü göreviniz neydi?''
''Görevim öğrenmekti. Bir suç mahalli denetçisinin gözetimindeydim ve iş başında eğitim görecektim.''
Izzy Gordon'ı bulmak iddia makamı için çok önemliydi. Melissa Landy vakasında iki teknisyen ve bir denetçi üç ayrı suç mahallinde çalışmışlardı. Windsor'daki evde, Elray'in arka tarafında ve Jessup'ın kullandığı çekici kamyonunda. Gordon denetçinin yanında olduğu için üç yerde de bulunmuştu. Denetçi çoktan ölmüş, diğer teknisyenler emekli olmuşlardı ve üç mahal için de ifade verebilecek durumda değillerdi. Gordon'u bulmak buna suç mahalli delillerini düzen içinde sunmamı sağlayacaktı. Denetçi kimdi?
Art Donovan.
O gün onunla birlikteyken mi göreve çağrıldınız?
Evet, sonu cinayetle biten bir kaçırma vakasıydı. O günü bir mahalden diğerine giderek geçirdik. Birbiriyle ilişkili üç ayrı yer vardı.
Bunu izleyen 90 dakika boyunca Gordon'a 16 Şubat 1986 günü yaptığı suç mahalleri turunu bir kez daha yaptırdım. Onun aracılığıyla suç mahalli fotoğraflarını, videolarını ve delil raporlarını sunabildim. Bu bilginin jüriye akışını engellemek amacıyla Royce 2'de bir itiraz etti. Ama yargıç hepsini reddettiği için şikayet etmedim. Brightman'ın buna sinirlenmesi hoşuma gidiyordu. İleride işime yarayabilirdi. Gordon'un ifadesi yavandı. Önce Landy'lerin evinin ön bahçesinde boşu boşuna ayakkabı izleri ve başka izler aradıklarını söyledi. Bir haber alıp yeni bir suç mahalline, Elray'in arkasındaki çöp bidonuna gitmeleri söylendiğini anlatınca hikayesi biraz daha ilginçleşti. Cesedi buldukları zaman telsizle oraya gitmemiz söylendi. Fısıltıyla konuşuyorduk çünkü aile de evin içindeydi ve buldukları cesedin o kız olduğu doğrulanana kadar onları üzmek istemedik. Siz ve Donovan Elray tiyatrosuna mı gittiniz?
Evet, yanımıza dedektif Closter da vardı. Orada yardımcı adli tabiple karşılaştık. Artık ortada bir cinayet olduğu için başka teknisyenler de çağrıldı.
Gordon'un ifadesindeki El Rey bölümü bana maktulün daha çok fotoğrafını ve video filmlerini gösterme fırsatını verdi. Hiçbir şey olmasa bile jüri üyelerinin gördükleri karşısında öfke duymalarını istiyordum. En temel içgüdülerinden birini tutuşturmak istiyordum, intikam. Royce'un itiraz edeceğine güveniyordum, nitekim etti de. Ama o ana kadar yargıcın hoşgörüsünü tüketmiş olduğundan, görüntülerin grafik ve aşırı olduğu iddiası yüz bulmadı. Yargıç devam etmeme izin verdi. Nihayet Izzy Gordon bizi son suç mahalline getirdi, çekici kamyonuna. Bize koltuğun üstündeki çatlağa sıkışmış 3 adet saç teli gördüğünü ve oradan alması için Donovan'a gösterdiğini anlattı.
O saç tellerine ne oldu diye sordum. Ayrı ayrı poşetlere kondu ve tahlil ve karşılaştırma için adli soruşturma şubesine götürüldü.
Gordon'un ifadesi pürüzsüz ve çok etkiliydi. Onu savunmaya devrettiğim zaman Royce da elinden geleni yaptı. Sunduğum delillerle hiç uğraşmadı. Sadece savunma teorisi için bir kapı aralamaya çalıştı. Bunu yapmak için de ilk iki suç mahallini yok sayıp çekici kamyonuna odaklandı.
Bayan Gordon, Aardvark kamyon parkına gittiğiniz zaman polis memurları sizden önce oraya gelmişler miydi?
Evet, tabii.
Kaç kişiydiler?
Saymadım ama birkaç kişi vardı.
Dedektifler de var mıydı?
Evet, ellerindeki arama izniyle bütün işletmeyi arıyorlardı.
Bu dedektifler daha önceki suç mahallerinde birlikte olduğunuz kişiler miydi?
Sanırım öyleydi, evet öyle sanıyorum ama kesin olarak hatırlamıyorum.
Ama başka şeyleri kesin olarak hatırlıyorsunuz. Neden hangi dedektiflerle birlikte çalıştığınızı hatırlamıyorsunuz?
Bu vakada çalışan birçok kişi vardı. Dedektif Closter baş soruşturmacıydı. Fakat üç mahalden sorumlu olduğu gibi tanık olan kızla da o ilgileniyordu. Ben geldiğimde o kamyon parkında mıydı hatırlamıyorum ama bir ara oraya gelmişti. Bence suç mahalli jurnallerine bakarsanız o mahalde kimin ne zaman bulunduğunu öğrenirsiniz.
O halde biz de öyle yapalım.
Royce tanık kürsüsüne yaklaşıp Gordon'a 3 belge ve 1 kurşun kalem verdi. Sonra kendi kürsüsüne geçti.
Bu 3 belge nedir Bayan Gordon?
Bunlar suç mahalli jurnalleri.
Ve hangi mahallere ait?
Landy vakası ile ilgili çalıştığım 3 yere ait.
Lütfen bu jurnallere bakıp 3 listede de bulunan isimleri size verdiğim kurşun kalemle daire işine alabilir misiniz?
Gordon'un bu işi yapması bir dakikadan az sürdü.
Bitti mi diye sordu Royce.
Evet, 4 isim var.
Bize söyleyebilir misiniz?
Evet, benim denetçim Art Donovan, dedektif Closter ve partneri Chad Steiner.
O gün 3 suç mahallinde de bulunan sadece bu 4 kişiydi, doğru mu?
Doğru.
Maggie eğilip kulağıma fısıldadı. Çapraz sorgu kirlenmesi. Başımı iki yana sallayıp fısıltıyla karşılık verdim.
Bu kazayla kirlenme belirtisi. Bence Royce kasıtlı olarak delil yerleştirmeye çalışıyor.
Maggie bana hak verdiğini gösteren bir şekilde başını salladı. Royce bir sonraki sorusuna geçti.
Üç mahalde de bulunan o 4 kişiden biri olarak bu suç ve ne anlama geldiği hakkında kesin bir fikir edinmiştiniz değil mi?
Ne demek istediğinizi pek anlayamadım.
Bu suç mahallerinde bulunan polisler fazlasıyla duygulanmışlar mıydı?
Oradaki herkes profesyonel insanlardı.
Yani maktulün 12 yaşındaki bir kız çocuğu olması kimsenin umurunda değil miydi?
Hayır, çok üzülmüştük ve ilk iki suç mahallinde herkesin epey gergin olduğu söylenebilir. Bir yanda aile, diğer tarafta ölmüş küçük bir kız vardı. Kamyon parkında kimsenin aşırı duygulandığını hatırlamıyorum.
Yanlış cevap dedim içimden. Savunma için bir kapı aralamıştı.
Peki dedi Royce, ama ilk iki suç mahallinde duygular kabarmıştı diyorsunuz değil mi?
Sırf Royce'a kendi ilacından bir toz vermek amacıyla ayağa kalktım.
İtiraz ediyorum. Bu soru zaten soruldu ve cevaplandı sayın yargıç.
Kabul edildi.
Royce bunu dert etmedi. O halde bu duygular nasıl ifade edildi diye sordu.
Konuştuk. Art Donovan bana vakayla arama profesyonel bir mesafe koymamı söyledi. Söz konusu küçük bir kız olduğu için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğumuzu söyledi.
Ya dedektifler Kloster ve Steiner?
Onlar da aynı şeyi söylediler. Her taşın altına bakmak zorunda olduğumuzu, bunu Melissa için yapmamız gerektiğini söylediler.
Maktul'den ön adıyla mı söz etti?
Evet, bunu hatırlıyorum.
Sizce dedektif Kloster ne kadar öfkeli ve üzgündü?
Ayağı fırlayıp itiraz ettim.
Delillerde ve ifadelerde olmayan olguları varsayıyor.
Yargıç itirazı kabul edip Royce'a devam etmesini bildirdi.
Bayan Gordon, lütfen tekrar önünüzdeki suç mahalli jurnallerine bakarak polislerin o mahallere geliş ve ayrılış zamanlarının kayıtlı olup olmadığını söyler misiniz?
Evet, kayıtlı. Her ismin yanında varış ve ayrılış saatleri yazılı.
Daha önce belirttiğinize göre siz ve denetçinizden başka her üç mahallede de sadece dedektif Kloster ve dedektif Steiner bulundu, doğru mu?
Evet, vakanın baş soruşturmacısıydılar.
Her bir suç mahalline siz ve Bay Donovan'dan önce mi gelmişlerdi?
Gordon buna cevap vermek için jurnale bakmak zorunda kaldı.
Evet. Demek ki sizler El Rey tiyatrosuna gelmeden önce maktulün cesedine erişmişlerdi, değil mi?
Erişmek diyerek ne kastettiğinizi bilmiyorum ama evet, oraya bizden önce gelmişlerdi.
Ve kamyon parkına da, sizin oraya gelip koltuktaki çatlakta elinizle koymuş gibi üç tel saçı bulmanızdan önce gelmişlerdi, değil mi?
Bu sorunun tanığın şahit olmadığı şeylerde tahmin yürütmesini gerektirdiğini ve eliyle koymuş gibi ifadesinin kabul edilemeyeceğini söyleyerek itiraz ettim.
Royce'un tribünlere oynadığı belliydi. Yargıç ona soruyu yorum istemeyen bir ifadeyle tekrar sormasını söyledi. Dedektifler çekici kamyona sizin oraya gelip koltuk çatlağında üç tel saç bulmanızdan önce bakmışlardı, değil mi?
Gordon az önceki itirazımı hatırlayarak istediğim gibi bir cevap verdi.
Bilmiyorum, çünkü orada değildim.
Ama buna rağmen Royce jüriye istediği mesajı vermişti. Ayrıca neyi öne süreceğini de belli etmişti.
21. ayrımın sonu. Sayfa 280.